Ayrım 5.
Fazlası fazla. Ben olsam saat 7'de dükkan kapandıktan sonra gönlümü eğlendirmeye bakardım. Tiyatroya gider, insan içine girerdim. Ama siz beni dinlemiyorsunuz. Dinlemez olur muyum Monsieur Joseph? Dinliyorum. Resim konusunda ne düşünüyorsunuz? Güzel bir sanat değil mi? Evet, Monsieur Lourdes adında bir usta bina boyacısı tanıyorum. Bir hayli dünyalığı var. Ev halkı böyle konuşa konuşa Saint-Leu Kilisesi'ne vardı. Buraya gelince egemenlik Madame Guillaume'a geçti. O da ilk kez olarak Auguste'ni kendi yanına aldı. Virginie de Leban'ın yanında dördüncü iskemleye oturdu. Vaaz sürerken direğin arkasında ayakta Meryem Ana'ya yanık yanık dualar eden Theodor'la Auguste'nin işleri tıkırındaydı. Fakat tam papaz duayı kesip de şarap kadehini kaldırdığı sırada Madame Guillaume biraz geç olmakla birlikte kızı Auguste'nin dua kitabını ters tuttuğunu fark etmez mi? Hemen örtüsünü kaldırıp onu bir güzel paylamaya hazırlanırken okumasını keserek kızının gözlerinin dalıp gittiği yöne bakmaya başladı. Şık giyinişiyle mahalle tüccarından çok izinli bir süvari yüzbaşısını andıran genç sanatçıyı gözlüğünün yardımıyla gördü. Hem bilgisiz hem de akıllı ve tedbirli geçinen bir kimse olduğu için tehlikesi gözüne dağ gibi görünen, açığa vurulmamış bir sevginin Auguste'nin kalbinde yer bulduğunu anlayınca, kızlarını pek iyi yetiştirmiş olmakla övünen Madame Guillaume'un düştüğü dehşetli durumu düşünebilmek zordur. Kızı yüreğine de kangren olmuş gibi geldi ona. Öfkeden tir tir titreyerek kızına alçak sesle, "Kitabı doğru tutun bakayım matmazel," dedi. Suçu ortaya çıkaran dua kitabını sertçe elinden çekti aldı, harfleri doğru dürüst okunacak biçimde çevirdi. "Gözlerinizi dualardan başka bir yere kaldırayım demeyin, sonra konuşmam ha. Ayin bitince babanız da benim size söyleyecek sözlerimiz var, sizinle konuşacağız." Augustincik bu sözlerle yıldırım çarpmışa döndü. Bayılıyorum sandı ama bir yandan duyduğu acı, bir yandan da kilisede bir rezalet çıkarma korkusuyla bitkin olmasına karşın çektiklerini gizlemeyi başardı. Bununla birlikte dua kitabının titreyişini, çevirdiği her sayfanın üstüne gözyaşlarının düşüşünü görerek ruhunun acıklı durumunu anlamak kolaydı. Sanatçı, kendisine bakan Madame Guillaume'un ateş püsküren gözlerinde aşklarının düştüğü tehlikeyi gördü ve her şeyi yapmaya karar vermiş bir halde öfkeyle dışarı çıktı. Eve döndüklerinde Madame Guillaume kızına, "Odanıza gidin matmazel," dedi. "Sizi çağırtırız. Odadan dışarı çıkmaya da kalkışmayın sakın." Karı kocanın kurduğu meclis pek gizli oldu. Önce dışarı hiçbir şey sızmadı. Ama birçok tatlı düşlemlerle kız kardeşini yüreklendiren Virginie, bir iki cümlecik kapmak için tartışmanın yapıldığı annesinin yatak odasının kapısına yanaşacak kadar büyük bir göz ipeklik gösterdi. Üçüncü kattan ikinciye ilk gidişinde babasının, "Madam, kızınızı öldürmek mi istiyorsunuz?" diye bağıran sesini işitti. Virginie dertli kardeşine, "Yavrucuğum, babam senin tarafını tutuyor," dedi. Saf kızcağız, "Peki ama Theodor'a ne yapmayı düşünüyorlar?" diye sordu. Meraklı Virginie yeniden aşağıya indi. Bu kez daha uzun kaldı. Leban'ın Auguste'ni sevdiğini öğrendi. Her zaman pek sessiz olan bir evin böyle unutulamayacak bir günde cehenneme dönmesi yazgıda varmış. Monsieur Guillaume, Auguste'nin bir yabancıyı sevdiğini söyleyerek Leban'ın umutlarını yıktı. arkadaşına Mademoiselle Virginie babasından istemesini söyleyen Leba o emellerinin altüst oluşunu gördü. Kendisini Joseph'in neredeyse reddetmiş olmasına pek üzülen Virginie baş ağrılarına tutuldu. Madame ve Monsieur Guillaume'un birbirlerine söyledikleri ve yaşamlarında üçüncü kezdir ki ayrı ayrı düşüncelerde olduklarını gösteren sözlerin aralarına soktuğu hırgür yeğin bir biçimde patlak verdi. Sonunda Augustine öğleden sonra bedbeniz kalmamış, tir tir titreyerek, gözleri kan çanağı gibi bir durumda yargılanmak üzere ana babasının yanına gitti. Yavrucak sevgilerinin pek kısa olan öyküsünü saf saf anlattı. Kendisini hiç ses çıkarmadan dinleyeceğine söz veren babasının kısa söylevinden güç alarak, anasının babasının karşısında sevgili Theodore de Sommervieux'un adını söylerken yüreklenip adın soyluluğunu gösteren döğsünü bile vurgulayarak söyledi. Duygularından söz etmenin şimdiye dek bilmediği çekiciliğine kendisini kaptırarak "Monsieur Sommervieux'u seviyorum, ona mektuplar yazdım" dedi ve gözlerinde yaşlarla şunları ekledi. "Beni başka birine verirseniz kendi elinizde felaketimi hazırlamış olacaksınız." Annesi, "Sen galiba bir ressamın ne demek olduğunu bilmiyorsun Augustine" diye nefretle bağırdı. Yaşlı baba susmasını buyuran bir sesle karısına "Madame Guillaume" diye çıkıştı. Kızına da "Augustine" dedi. "Sanatçılardan çoğunun açlıktan nefesi kokar. Ne mal oldukları savurganlıklarından belli." Rahmetli Monsieur Joseph Vernet'e, Loken'e, Nover'e öteberi satardım. Şu Monsieur Nover'in St. George Şövalyesi'nin ve özellikle Monsieur Philidor'un babacına oynadıkları oyunları ah bir bilseydin. Onlar acayip kimselerdir, ben bunu pek iyi biliyorum. Hepsi kırıta kırıta çıtır pıtır diller dökerler. Ve kesinlikle senin Monsieur Sommervieux babacığım. Peki Sommervieux olsun. Ve kesinlikle senin Sommervieux'un sana karşı mahkemeden aleyhinde karar aldığım gün St. George Şövalyesi'nin bana davrandığı kadar da hoş davranmayacak. Kaldı ki onlar eski zaman soylularıydılar. Ama babacığım, Monsieur Theodore soylu, bana zengin olduğunu da yazdı. Devrimden önce babasına Sommervieux şövalyesi diyorlarmış. Bu sözler üzerine Monsieur Guillaume korkunç yarısına, yani karısına baktı. O ise sözünü geçiremeyen her kadının yaptığı gibi ayağının ucuyla yere vurarak içe sıkıntı veren bir sessizliği sürdürmekte, dahası öfkeli bakışlarını Auguste'ne çevirmekten bile kaçınmaktaydı. Kendi düşüncelerine kulak asmadığı için de böylesine ciddi bir işin bütün sorumluluğunu Monsieur Guillaume'a yükler gibiydi. Bununla birlikte görünüşteki soğukkanlılığına karşın kocasının ticareti ilgilendirmeyen bir felakete direnmeden boyun eğdiğini görünce bağırdı. "Siz kızlarınıza karşı gerçekten çok zayıf davranıyorsunuz Monsieur, ama..." Kapıda duran bir arabanın gürültüsü yaşlı tüccarın korktuğu azarı yarıda bıraktırıverdi. Bir saniye sonra Madame Rogen odadaydı. Ev içinde oynanan oyunun üç oyuncusuna bakarak koruyucu bir tavırla "Kuzenim" dedi, "ben her şeyi biliyorum." Madame Rogen'in bir kusuru da Parisli bir noter karısı olarak her şeyi bildiğini sanmasıydı. "Her şeyi biliyorum" diye yineledi. "Ben Nuh'un gemisine zeytin dalıyla dönen güvercin gibi geliyorum." Madame Guillaume'a dönerek, "Bu benzetmeyi Hristiyanların dehasında, Chateaubriand'ın ünlü yapıtı, okudum. Benzetme hoşunuza gidecek kuzenim" diye ekledikten sonra Augustine gülümsedi. "Şu Sommervieux bilseniz ne şeker adam. bu sabah bana usta elinden çıkmış portremi verdi. En az 6.000 frank eder. Bunları söyledikten sonra Monsieur Guillaume'un koluna hafif hafif vurdu. Yaşlı tüccar o kendine özgü dudak büküşüyle yüzünü ekşitmekten kendini alamadı. Bayan Güvercin, Monsieur Somerville'yi tanıyorum diye sözünün arkasını getirdi. O olunca daha çok eğleniyoruz. Çektiği acıları anlattı. Kendisini savunma görevini de bana verdi. Bu sabahtan beri de Auguste'ne delicesine aşık olduğunu biliyorum. İstediği de olacak. Oo kuzen, öyle reddeder gibi başınızı sallamayın. Şunu bilmiş olun ki baron ünvanını alacak. Az önce de imparator sergide ona Legion d'Honneur nişanının şövalye rütbesini verdi. Rogen de noterliğini aldı. İşleri ne durumdadır biliyor. Dahası var. Monsieur Somerville'nin en az 12.000 frank getiren birçok malı mülkü var. Hem biliyor musunuz, böyle bir adamın kayınbabası bir şeyler olabilir. Örneğin bulunduğu ilçenin belediye başkanı falan. Görmediniz mi? İmparator Viyana'ya girdi diye Monsieur Dupont belediye başkanı olarak saygılarını sunduğu için imparatorluk kontu ve senatör olmuştu yani. Oo, bu evlenme olacak. Ben bu delikanlıya bayılıyorum. Auguste'ne karşı olan davranışı ancak romanlarda görülebilecek bir şey. Hadi şekerim, mutlu olacaksın işte. Senin yerinde olmayı her Allah'ın kulu ister. Benim gece çağrılarıma Somerville'ye tutulan Calignano düşesi de geliyor. Bazı kötü dillilerin dediklerine bakılırsa evime onun hatırı için geliyormuş. Benim gibi şevralgillerden, 100 yıllık sağlam bir burjuva ailesinden olan bir kimseyi ziyarete gelirse dünkü düşes sanki şanından olacak da. Madame Rogen biraz soluklandıktan sonra Auguste'in diye sözünü sürdürdü. Portreyi gördüm. Aman Allah'ım, ne güzel şey o öyle. İmparatorun portreyi görmek istediğini biliyor musun? Ya genel komutana gülerek, krallar geldiği zaman sarayımda böyle güzel kadınlardan çokça bulunsaydı, Avrupa'yı hep barış içinde yaşatmayı üzerime alırdım demesi. Nasıl hoşuna gitti değil mi? Fırtınalarla başlayan gün, arkasından durgun ve dingin bir hava getirerek doğaya uyacaktı. Madame Rogen sözlerine öyle bir çekicilik kattı, Monsieur ve Madame Guillaume'un katı yüreklerinin öyle duyarlı noktalarına dokundu ki, sonunda zayıf damarlarını buldu ve bundan yararlandı. Bu acayip devirde ticaretle maliye, büyük senyörlerle akrabalık kurmak için her zamandan daha çılgınca bir isteğe kapılmıştı. İmparatorluk generalleri bu durumdan eni konu yararlandırar. Monsieur Guillaume özellikle bu acınacak tutkuya içerliyordu. Şu gerçekleri pek beğenirdi. Bir kadın mutluluğa ermek için kendi düzeyinde bir erkekle evlenmeliydi. İnsan er geç gözünün yükseklerde olmasının cezasını görürdü. Mutlu olmak için kadın, erkek birbirlerinde sağlam nitelikler bulmalıydı. Çünkü aşk evin gürültüsüne, patırtısına pek az dayanabilirdi. Karı kocadan birinin ötekinden daha çok bir şey bilmesine hiç de gerek yoktu. Asıl olan anlaşmaktı. Yunanca konuşan bir kocayla Latince konuşan bir kadın açlıktan ölmek dokuncasıyla karşı karşıyaydılar. Bu atasözüne benzer sözü kendisi uydurmuştu. Böyle evlilikleri yün karışık ipliklere benzetirdi. İpek eninde sonunda kesin olarak yünü keserdi. Böyle düşünülür ama insanoğlu ne heveslere kapılmaz ki? Top oynayan kediyi yöneten kaptanın tedbirliliği, Madame Rogen'in ağız kalabalığı karşısında siliniverdi. Ciddilikten ayrılmayan Madame Guillaume, ilk kez olarak kızının sevgisinde kendi ilkelerinden vazgeçecek nedenler buldu. Ve adam akıllı bir incelemeden geçirmeye karar verdiği Somerville'yi eve almaya razı oldu. Yaşlı tüccar Joseph Leba'yı gidip buldu. Durumu ona anlattı. Saat 6:30'da ressamın da orada bulunuşuyla onur kazanan yemek salonu, olup bitenleri apaçık gösteren cam çatısı altında Monsieur ve Madame Guillaume'u, genç ressamı ve sevimli Augustine'i, mutluluğunu sabırla bekleyen Leba'yı ve başı artık ağrımayan Mademoiselle Virginie'yi bir araya toplamıştı. Monsieur ve Madame Guillaume kızlarının yerlerine yerleştiklerini, top oynayan kedinin geleceğinin becerikli ellere verildiğini görür gibi oldular. Yemek salonunda Theodor, bütün bu sevinçleri kendisine borçlu oldukları, eski dükkanın içini betimleyen, şimdiye dek bir türlü göremedikleri o olağanüstü güzel tabloyu armağan edince neşeleri son sınırını buldu. Monsieur Guillaume, buna 30.000 frank verdiler dediniz ha, çok güzel dedi. Madame Guillaume da, içinde benim dantellerim var da onun için diye sürdürdü sözü. Leba, ya şu açılıp serilen kumaşlar insan neredeyse elle tutacak diye ekledi. Genç ressam, kumaşlar resimde güzel gidiyor diye yanıt verdi. Eski kumaşların üstünlüğüne erişmek biz çağdaş ressamlar için ne büyük bir mutluluk. Guillaume baba, demek siz kumaşçılığı seviyorsunuz ha dedi. Verin Allah aşkınıza şu elinizi dostum. Siz de ticarete değer verdiğinize göre anlaştık gitti. Ticareti sanki ne diye küçük görürler bilmem ki. Adem baba cenneti bir elmaya sattığına göre dünya ticaretle işe başladı demektir. Hoş bu pek de ahım şahım bir alışveriş değildi ya. Herkese bol bol dağıtılan şampanyanın verdiği neşeyle yaşlı tüccar başladı kahkahalar koyvermeye. Genç sanatçının gözlerini bağlayan bağ öyle kalındı ki ileride akrabası olacak bu insanları pek sevimli buldu. Alçak gönüllülük gösterip birkaç zarif öyküyle onları eğlendirdi. Herkes ondan hoşlandı. Zengin eşyalarla süslü salon gece ilerledikçe, Guillaume'un dediği gibi çöle dönünce, Madame Guillaume masadan ocağa, kollu kocaman şamdandan küçük şamdana gidip gelerek, acele acele mumları söndürmekteyken, bir iş ya da para söz konusu olunca durumu büyük bir açıklıkla görüveren bizim tüccar, kızı Auguste'ni yanına çağırdı. Dizlerinin üstüne oturtarak şöyle konuşmaya başladı. Sevgili kızım, istediğine göre Somerville ile evleneceksin. Mutluluk hazineni istediğin gibi kullanmak senin elinde. Şunu söyleyeyim ki, ben güzel resimler çırpıştırarak kazanılan 30.000 franga kapılmış değilim. Bilirim, haydan gelen huya gider. Akşam bu havai delikanlının paranın yuvarlak olması çabuk tekerlenip gitmesi içindir dediğini işitmedin mi sanki? Para savurgan kimseler için yuvarlaksa, para para üstüne koyan tutumlu kişiler için de düzdür. Yavrum, bu hoş çocuk sana arabalar, elmaslar almaktan söz etti değil mi? Parası var, senin için harcar. Afiyet şeker olsun. Ben buna karışmam. Ama sana vereceğime gelince, bin bir zorlukla toplanmış paracıkları har vurup harman savurmanıza kesinlikle razı olamam. Çok harcayan zengin olamaz. Sana vereceğim 100.000 ekülük drahomayla bütün Paris'i satın alamazsın. Bir gün eline geçecek olan birkaç 100.000 frankı düşünüp durma boş boşuna. Merak etme, daha çok bekletirim ben seni, çok. Senin ileride nişanın olacak delikanlıyı bir köşeye çektim. Benim gibi Lecoq'un iflasını yönetmiş bir kimse için bir sanatçıyı, karısının malı ayrı, kendisininki ayrı olarak evlenmeye razı etmek güç olmadı. Sana vermeyi düşündüğü şeyleri sağlam hükümlere bağlamak için ben sözleşmeyi iyice bir gözden geçiririm elbette. Hadi kızım, sanırım ben de büyük baba olacağım. Yakın zamanda torunlarımla uğraşmak isterim. Ha, para konusunda ancak benim düşüncemi aldıktan sonra imza atacağına and iç bakayım. Eğer ben vaktinden önce baba Chevrolet'e kavuşacak olursam, enişten Lepayet akıl danışacağına and iç. Haydi söz ver bana. Peki babacığım, söz veriyorum. Tatlı bir sesle söylenen bu sözlerden sonra yaşlı adam kızını yanaklarından öptü. O akşam aşıkların hepsi hemen hemen Monsieur ve Madame Guillaume kadar rahat uyudular. Bu unutulması olanaksız pazardan birkaç ay sonra Saint Louis Kilisesi'nin büyük mihrabı birbirinden farklı iki nikaha tanık oldu. Augustine ve Theodore mutluluğun parıltıları içinde, gözleri aşkla dolu, arkalarında çok şık giysilerle oraya geldiler. Kendilerini seçkin bir kalabalık beklemekteydi. Yanında annesi babası, güzel bir kira arabasıyla gelen Virginie'nin giyimi pek yalındı. Bu tablonun güzelliğini artırmak için gereken bir gölge gibi, babasının koluna yaslanmış kız kardeşinin ardından gidiyordu. Monsieur Guillaume, Virginie'nin nikahının Augustine'den önce kıyılması için çok uğraştı. Ama kilisedeki papazlarının büyüğünün de küçüğünün de iki gelinden en şık giyinmiş olanıyla ilgilendiğini görerek üzüldü. Yaşlı tüccar komşularından kimilerinin, en sağlam olarak Virginie evleniyor, hem de mahalleye bağlı kalıyor diye Virginie'nin sağduyusunu beğendiklerini, öte yandan da bir sanatçıya, bir soylu kişiye varan Augustine'i kıskandıkları için de arkasından acı sözler söylediklerini duydu. Bir tür korku duyuyorlarmış gibi şunu da eklemeyi unutmadılar. Guillaume'lar toplumsal konum ve ün hırsına kapılmış olsalardı kumaşçılıktan hayır kalmazdı. Yaşlı bir yelpaze tüccarının, "Bu savurgan herif kumaş dükkanının altından girip üstünden çıkacak," dediğini işiten Guillaume baba, evlenme sözleşmesini yaptırırken gösterdiği akıllıktan ötürü kendi kendisini içinden kutladı. Gece parlak bir balo verildi. Monsieur ve Madame Guillaume, anısı şimdiki kuşağın belleğinden ancak yeni yeni silinmeye başlayan, yiyeceği içeceği pek bol bir akşam yemeğinden sonra da düğünün olduğu Kolombiya sokağındaki evlerinde kaldılar. Monsieur ve Madame Lepa top oynayan kedi gemisini yürümek için Saint-Denis sokağındaki eski eve bir kira arabasıyla döndüler.